Ayrım 30, sayfa 291. Baron istilası, Timur Soykan. Parayı aklamak için döviz bürosu açtılar. Hakan Ay'ın döviz bürosunun adı Bilbos'tu. Nişantaşı'ndaki Rumeli Caddesi üzerindeydi. Hakan Ayık'la otelde ortak olan ve sıkı irtibatları belirlenen Hasan Savaş'ın ise Taksim Meydanı'nda Biblos isimli bir döviz bürosu vardı. İstanbul'un en işlek yerlerindeki bu döviz büroları üzerinden büyük miktarda paranın aklanması mümkündü. Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu baronu İstanbul'un göbeğinde döviz bürosu açabilmişti. Hakan Ay'a ifadesi sırasında döviz bürolarının isimlerindeki benzerlik soruldu. Hasan Savaş'ın tavsiyesi üzerine döviz bürosuna çok benzer bir isim koyduğunu söyledi. MASAK raporunda Hasan Savaş'ın Hakan Ay'a tek taraflı para transferlerinin olduğu belirtildi. Duax Engakuru'nun da hesaplarında yüklü miktarda döviz ve TL hareketi vardı. Suçtan elde ettiği geliri aklamak için birçok finansal faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu faaliyetlerde üçüncü kişileri kullanmaya özen göstermişti. Ayrıca Türkiye'de taşınmazlar satın almıştı. Banka hesaplarında kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz cinsinden mevduat vardı. Eşinin adına şirketler kurulmuştu. Bu şirketlerden birinin ismi GHKT Danışmanlık ve Pazar Araştırmaları Ticaret Limited şirketiydi. Bu şirketin sigortalı çalışanı olan Uğur İnal, kendi hesaplarından Engakuru ile bağlantılı kişilere 7,5 milyon lira 478 bin dolar göndermişti. Bu kişilerden Uğur İnal'ın hesaplarına 1 milyon 600 bin lira ve 219 bin 553 dolar gelmişti. Eczane kalfasında 19 milyon lira. Engakuru'nun eşinin adına spor malzemeleri satılan bir şirket kurduğu, bu şirkette çalışan bazı kişilerin büyük para transferleri yaptığı da tespit edildi. Ancak 100 milyon dolar serveti olduğu iddia edilen adamın çok dikkatli olduğu söylenebilirdi. Engakuru'nun kullandığı üçüncü kişilerden ikisi Rafet Cansever ve Engin İnci'ydi. Yakın arkadaş olan bu iki isim de eczanede sigortalı çalışıyordu ama hesap hareketlerinde büyük para transferleri vardı. Engin İnci'nin hesaplarına 2020-2023 arasında 18.9 milyon lira para aktarılmıştı. Bu kişilerin soruşturmada tutuklanan Alp Öztürk, Jimmy Avaycan ile bağlantıları da tespit edildi. Onların adına para transferleri yapılan başka isimler de dahil olmuştu. MASAK raporunda Visal Danışmanlık Hizmetleri şirketinin sahibi Mustafa Selman'ın da para akladığı öne sürüldü. Engakuru eski polis olan Mustafa Selman'ın şirketinde sigortalı çalışan olarak görünüyordu. Üstelik pazarlama danışmanı kadrosundaydı. Raporda Mustafa Selman'a Comanchero çetesine yönelik operasyonda tutuklanan Bahattin Ferhan ve Barış Tükel tarafından para gönderildiği anlatıldı. Ayrıca Hakan Ayık'ın ortağı Hasan Savaş'la karşılıklı para transferleri yapmışlardı. Mafyanın güvenlik şirketi. Hasan Topal olan ismini Alp Öztürk olarak değiştiren Comanchero çetesinin üyesi Bujin Fight Gear isimli spor malzemeleri satılan bir şirket kurmuştu. Ayrıca Cyberback güvenlik ürünleri isimli bir şirketi vardı. Comanchero çetesinin geçmişi suç dolu üyesinin güvenlik teknolojisi şirketi ironikti. Operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı Bahattin Ferhan ise üçüncü kişiler üzerinden para transferleri yapmıştı. Banka hesaplarında kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz cinsi mevduat bulunuyordu. Kerasız Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibiydi. ABD tarafından kırmızı bültenle aranan ve Avustralya'da kabarık suç dosyası olan Hakan Arif Tavukçu ise para faaliyetlerini eşinin üzerinden yürütüyordu. Kendi adına bir banka hesabı bile yoktu. Kafes operasyonunda tutuklanan eşi Sibel Arif de Avustralya tarafından mavi bültenle aranıyordu. Sibel Arif'e Ekon, Gayrimenkul Yatırım AŞ çalışanları tarafından yüklü para transferleri yapılmıştı. Bu paraları transfer eden kişiler daha önce Orion Gayrimenkul İnşaat Şirketi ile bağlantılıydı. Sibel Arif 10 Mart 2020'de soruşturmanın şüphelilerinden Mesut Köroğlu ile No Limits Global isimli şirketi 2 milyon lira sermaye ile kurmuşlardı. Mesut Köroğlu kısa süre sonra tüm hisselerini Sibel Arif'e devretti. Şirketin adı Bamboo Global olarak değiştirildi. Hakan Arif Tavukçu'nun Anon programındaki kullanıcı ismi Bamboo'ydu. Ortağı olduğu şirketten ayda 6 bin lira maaş aldığını söyleyen Sibel Arif'in hesabına Kıbrıs Kapital Bank üzerinden yüklü miktarda para transferleri yapılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınanlardan Yunus Emre Borhan da Hakan Arif Tavukçu ile irtibatlıydı. Hakan Arif Tavukçu'nun babasının hesaplarına 12 ayrı işlemde 1 milyon 735 bin avro göndermişti. Yunus Emre Borhan'ın 4 ayrı şirketi görünüyordu. Kuruluşundan beri zarar eden bu şirketlerin finansal hareketleri hayatın olağan akışına aykırıydı. Comanchero çetesinin para trafiğinin büyük kısmının tespit edilemeyen dijital mecralardan iz bırakmadan işlediği tahmin ediliyor. Ancak buna rağmen 4,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Comanchero çetesi operasyonunda çok lüks ve spor otomobillere el konulmuştu. Operasyondan 1,5 ay sonra Porsche, Ferrari ve Bentley marka lüks otomobillere giydirme yapıldı ve polis aracı oldu. İstanbul'da yıllarca uyuşturucu baronlarının kullandığı otomobiller artık İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne aitti ve sürekli trafiğin en yoğun olduğu noktalarda sergilendiler. Gazeteci Cengiz Erdinç yazılarında EncroChat, SkyEasy ve Anon gibi şifreli haberleşme sistemlerine sızılmasını ele almıştı. Onun fikrini merak ettim ve sordum. Türkiye neden bu küresel operasyonların dışında kaldı? Sizce bu operasyonlara dahil edilmedi mi yoksa dahil olmak mı istemedi? Türkiye bu verilerin toplandığı, paylaşıldığı Europol ile stratejik ortak. 2010 yılından beri Türkiye'nin Europol nezdinde temsilcileri var. Ancak en azından başlangıçta bu operasyonlara Türkiye dahil edilmedi. Ben bilgi paylaşımının Europol tarafından kesintiye uğradığını düşünüyorum. Bu yüzden de pek çok kriminal takip edilmeyeceğini düşünerek Türkiye'ye geldi. Başka bir faktör de örneğin Çetin Gören gibi kırmızı bültenle aranan Türklerin Türkiye'ye gelip soruşturmadan kurtulması. Benzeri çok fazla isim var ve bu da Avrupalı kriminal çevrelerde öğrenilen bir şey olabilir. Ama en azından 1-2 yıldır pek çok operasyon veri paylaşımının eskisinden daha geniş olduğunu gösteriyor. Sekizinci bölüm. Eti Meskutlu Hırvat Baron. Hırvat Baron'un Türkiye maceraları. Comanchero çetesine yönelik operasyondan 16 gün sonra 18 Kasım 2023'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hırvat bir uyuşturucu kaçakçısının İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Nenad Petrak isimli Hırvatistan vatandaşının Güney Amerika'dan getirdiği uyuşturucuyu Avrupa'da dağıttığını ifade etmişti. Nenad Petrak, Nisan 1980'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de dünyaya geldi. Bir boks kulübü ve inşaat şirketinin sahibi görünüyordu. Hırvatistan'da özellikle spor dünyasında popülerdi ve yatırımcı maskesi arkasında asıl faaliyetlerini gizliyordu. Ancak zenginliği dikkat çekmeye başlamıştı ve servetinin kaynağı hakkında soru işaretleri vardı. 2022 yılında Nenad Petrak'a ait spor salonlarından birinde eğitmen olan kadın sporcu Meyra D. kokainle yakalandı ve ifadesinde kokaini sattığını kabul etti. Çocuklarda da eğitim verilen spor salonundaki eğitmenin uyuşturucuyla yakalanması Hırvatistan'ın önemli gündem maddelerinden biri olmuş ve skandal başlıklarıyla medyada geniş yer almıştı. Kısa süre sonra yine Petrak'ın spor salonunda çalışan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı. Nenad Petrak hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına bir delil yoktu. Ancak bu sırada Avrupa'daki suç örgütlerinin kullandığı Sky ECC şifreli mesajlama sistemine Avrupa polisi sızmıştı. Hırvat suç örgütleriyle ilgili mesajlar Hırvatistan'a gönderilmişti. Bir yılı aşkın süre devam eden bu incelemede Hırvat güvenlik güçleri Nenad Petrak'ın karanlık yüzüyle karşılaştı. Hırvat baronun Türk ortağı. Eylül 2020'de Fas'ın batısında İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları yakınında bir tekneye operasyon düzenlenmişti. Bu teknede bir ton kokain ele geçirilmişti ve teknedeki 3 kaçakçı da Hırvatistan uyrukluydu. Sky ECC'de ele geçirilen mesajlar bu sevkiyatın arkasındaki ismin Nenad Petrak ve ortakları olduğunu ortaya koydu. Mart ve Nisan 2020 arasındaki mesajlarda ise Nenad Petrak ile Türk suç ortağı milyonlarca avroluk uyuşturucu sevkiyatından bahsediyordu. Sadece bir ayda bu sevkiyattan 27 milyon avro kazanç sağlamışlardı. Türk ortağının adını halen öğrenemedik. Hırvat güvenlik güçleri Sky ECC mesajlarından Nenad Petrak ve çetesinin uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonunu çözdü. Nenad Petrak eski boksörlerden oluşan bir suç örgütü kurmuştu. Aralık 2019'dan itibaren uyuşturucu kaçakçılığı için İspanya'yı bir üsse dönüştürmüşlerdi. Nenad Petrak ve Sky ECC'de Superman, Rakanika, Sakarya, Pelyeku ve Miletiku kod adlarını kullanan adamları dev bir organizasyonu yönetiyordu. Barcelona, Madrid, Bilbao, Granada, Alicante şehirlerinde çok sayıda ev tutmuşlar ve buraları uyuşturucu depolarına çevirmişlerdi. Çetenin diğer 6 üyesi ise kokain ve esrarın İspanya'dan Avrupa ülkelerine sevkiyatını sağlıyordu. Girona kentindeki Transport Skyla Maria 2007 adlı bir nakliye şirketiyle karayolundan uyuşturucuyu taşıyorlardı. Bu şirketin onlarca kamyonunda özel gizli bölmeler vardı ve uyuşturucu buralara zulalanıyordu. Uyuşturucu çetesi polis ve diğer kamu görevlilerini rüşvete bağlamıştı. Bu sayede arama yapılacak noktaları, güvenli rotaları öğreniyorlar ve hiç yakalanmadan yüzlerce kilo uyuşturucuyu sorunsuz şekilde Avrupa'ya dağıtıyorlardı. Özellikle Almanya'ya çok büyük sevkiyatları tespit edildi. Sky ECC'deki mesajlardan çetenin Latin Amerika'daki kartellerle bağlantısı da çözüldü. Genellikle Sierra Leone ve Brezilya'daki limanlardan gemilerle kokaini İspanya'ya getiriyorlardı. İspanya'daki limanlarda da kirli bağlantıları vardı. Hırvat güvenlik güçleri Adriyatik ismini verdikleri operasyona hazırlanırken bir silahlı saldırı gerçekleşti. Hırvat yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Josip Kubelić, Nisan 2023'te Split şehrinde lüks otomobilinden iniyordu. Bu sırada silahlı bir kişi 3 el ateş etti. Bacağından vurulan Josip Kubelić yaralı kurtuldu. Nenad Petrak ve çetesinin uyuşturucu pazarındaki anlaşmazlık nedeniyle bu saldırının emrini verdiği iddia edilmişti. Nenad Petrak bu silahlı saldırı düzenlendiğinde İstanbul'da yaşamaya başlamıştı. Soruşturmalardan ve düşman mafyanın misillemesinden kurtulmak için Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Gazeteci Cengiz Erdinç, Nenad Petrak yakalandıktan sonra önemli bir bilgiyi gündeme getirdi. Nenad Petrak'ın inşaat şirketinde 4 Türk ortağı vardı. Petrak'ın İstanbul'a gelmesi ve burada koruma altında olmasını bu Türk ortaklar sağlamış olabilirdi. Ancak şimdiye kadar bu Türk ortaklara yönelik herhangi bir operasyon yapılmadı. Hırvatistan Yolsuzluklar ve Organize Suçla Mücadele Dairesi, Nenad Petrak'ın İspanya, Hollanda, Fransa, Karadağ ve Almanya'nın arasında olduğu 9 ülkede uyuşturucu faaliyeti yürüten çetenin lideri olduğunu iddia eden bir rapor hazırladı. Bu raporda Latin Amerika'dan getirilen kokainin dağıtım yöntemleri ve güzergahları ortaya konulmuştu. Hırvatistan'da Nenad Petrak'ın boksör, futbolcu, emlakçıların içinde bulunduğu çetesine Ekim 2023'te operasyon düzenlendi. 19 kişi yakalandı ama çetenin lideri ele geçirilemedi. Çünkü yaklaşık 6 aydır Türkiye'deydi. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Arama kararında kasten adam öldürme suçlaması vardı. Ayrıca ABD, İtalya, Almanya ve Rusya Nenad Petrak hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı. 18 Kasım 2023 günü özel harekat polisleri Üsküdar'da lüks bir rezidansın çevresini kuşatmıştı. Bu sırada emniyetin kamerası kayıttaydı ve rezidanstaki 2080 numaralı daireye baskın düzenlendi. Nenad Petrak yere yatırılarak kelepçelendi. Kartel 2 adı verilen bu operasyonda da uyuşturucu baronuna diz çöktürüldü ve kar maskeli uzun namlulu silah taşıyan polislerin arasında fotoğrafı çekildi. Bir gün sonra Batı Balkan kanadı. Bu operasyondan bir gün sonra ise yine Hırvatistan uyruklu Christian Palić İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde yakalandı. Kartel 3 adı verilen bu operasyonda yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Palić, Nenad Petrak ile bağlantılıydı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Palić'in uluslararası uyuşturucu kartelinin Batı Balkan kanadı yöneticisi olduğunu duyurdu. Palić'in Latin Amerika'dan kokain temin edilmesinde kilit isim olduğu öne sürüldü. Kokain kartelleriyle bağlantıyı o kuruyor ve para trafiğini organize ediyordu. Kara paranın aklanması faaliyetleri de tespit edilmişti. Brezilya ve Avrupa ülkeleri Palić hakkında mavi bülten çıkarmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında Hırvat uyuşturucu baronlarının Türk vatandaşlığı alıp almadığı konusunda bilgi verilmemişti. Biz gazeteciler içinse baronlar yakalandığında aklımıza gelen ilk soru Türk vatandaşı yapılmış mı oluyordu? Ben de bunu araştırıyordum ve Nenad Petrak'ın Türk vatandaşı olduğuna dair belgelere ulaştım. TC kimliği, Türk pasaportu, vatandaşlık kararı onay duyurusu ve tapu belgeleri vardı. Bu belgelere göre Nenad Petrak Nisan 2022'de İstanbul Yenibosna'daki lüks bir rezidanstan 180 metrekarelik bir daire satın aldı. 250 bin doları aşan değerdeki daireyi satın aldıktan bir ay sonra vatandaşlık için gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıkarılacaktı. Nenad Petrak tapu belgesini aldıktan hemen sonra istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak için İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurdu. İsminden tek harf değiştirdi. Nenad olan ismini Nenad yaptı. Soyadını ise Çelik olarak değiştirdi. Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldı. İstanbul'dan ev almış, İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuru yapmıştı. Ama Ankara nüfusuna kaydedildi. Eti Meskut kütüğüne yazıldı. Bir iddiaya göre Nenad Petrak hakkında bir yıldır kırmızı bülten kararı vardı ve buna karşın vatandaşlık verilmişti. Diğer iddia ise vatandaşlık verildiği sırada hakkında çıkarılmış kırmızı bülten yoktu. İkinci şık doğru olsa bile uyuşturucu kaçakçısına vatandaşlık verilmesi büyük bir skandaldır. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi vatandaşlık başvurusunun ardından Türkiye'deki istihbarat birimlerinin Hırvatistan makamlarıyla temas kurması ve istihbarat bilgilerini alması gerekiyordu. Nenad Petrak hakkında uzun süredir devam eden soruşturmalar vardı ve bu istihbarat onun vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi için yeterliydi. Nenad Petrak'ın yakalanmasından 2 ay önce vatandaşlıktan çıkarılması için uğraş başlamıştı. Satın aldığı dairenin bedelinin yüksek gösterildiği iddia edildi ve vatandaşlık kararı donduruldu. Belki operasyonla bu skandalın ortaya çıkmaması için yapılmış bir hamleydi. Gözaltına alınan Nenad Petrak önce Ankara'ya götürülmüş, buradan çeşitli geri gönderme merkezleri arasında gezdirilmişti. Nenad Petrak ise Türk vatandaşı olduğunu ve iade edilemeyeceğini savunuyordu. Deport edilmesi halinde hakkında arama kararı olmayan üçüncü bir ülkeye gitme hakkı olduğunu söyledi. Türkiye'de suç işlemediğini ve vatandaşlığının elinden alınamayacağını savunarak dava açtı. Ancak öğrendiğime göre Hırvatistan'a iade edildi. Polisin baronları yakaladığı operasyonlar devam ediyor ve her operasyondan sonra gözler eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönüyordu. 30. ayrımın sonu. Sayfa 302.